Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Ben Serhat Ayan. RSFM'de sizlerle Yeni Şeyler Rehberi'nde birlikteyiz. Bomba gibi bir haftaya başlıyoruz. Ama her ne kadar karanlık ve sıkıcı da olsa, konularımız da biraz öyle olsa da artık yapacak bir şey yok. Ama bunları bomba gibi konuştuğumuz zaman hepimiz bomba gibi olacağız. Haftanın başlangıcını diğer haftalardan farklı olarak sizlere bir Dede Korkut hikayesi okuyarak başlatmak istiyorum. Ne alakası var diyeceksiniz ama hiç merak etmeyin. Ben size anlatacağım onun neden olduğunu. Efendim, Kocaoğlu Deri Dumrul diye biri varmış. Bu Deri Dumrul günün birinde köprünün başına oba kuran bir takım kimsenin ağlaştığını duymuş. Nedenini öğrenmek istemiş. Obalılar yanına yakıla ya da yakıla anlatmışlar. Al kanatlı Azrail, işlerinden bir yiğidin canını almış. Bunun üzerine Deri Dumrul, Azrail denen bu al kanatlı yaratığı haddini bildirmeye karar vermiş. Tanrı Deri Dumrul'un deli dolu sözlerini duyunca canı sıkılmış. Ona bir ders vermek için Azrail'i Deri Dumrul'un evine göndermiş. Deri Dumrul başlangıçta Azrail'i atıp tutarken onun ağır bastığını görünce yalvarmaya başlamış. Tanrı'yla benim arama girme ey Azrail demiş. Tanrı da Deri Dumrul'a kendi canı yerine bir başka canı Azrail'e teslim ederse kendini bağışlayabileceğini bildirmiş. Deri Dumrul önce yaşlı ana babasına, sonra yaşlı anasına yalvarmış. İkisi de oğullarının yerine canlarını vermeye razı olmamışlar. Deri Dumrul son çare olarak karısına gelmiş durumu anlatmış. Ben Azrail'in pençesine düştükten sonra sen yeniden evlen, geride bırakacağım iki çocuğumuza iyi bak demiş. Kadıncağız ise onun yerine Azrail'e teslim olmaya çoktan razıymış. Demiş ki ne dersin ne söylersin, göz açıp gördüğüm, gönül verdiğim, koç yiğidim, şah yiğidim, karşı yatan kara dağları, senden sonra ben neyleyim, yaylayacak olsam benim mezarım olsun, soğuk soğuk içen suların, içecek olsam benim kanım olsun, altın akçeni harcayacak olsam benim kefenim olsun, tavla tavla şahbaz atın binecek olsam benim tabutum olsun. Senin hoca, anan, baban, bir canda ne var ki sana kıyamamışlar? Arş tanık olsun, kürsi tanık olsun, yer tanık olsun, göz tanık olsun, Kadir Tanrı tanık olsun. Benim canım senin canına kurban olsun. Deri Dumrul bunu duyunca son bir kere daha Tanrı'ya yakarmış. Tanrı bu kez Deri Dumrul'a acımış. Çocuklarının kurtulması için kendi canlarına kıyamayan ana babaya da kızmış. Azrail bunun üzerine ananın babanın canını almış. Deri Dumrul'a da sevgili karısını bırakmış. Ömürleri boyunca mutlu bir hayat sürmüşler. Diyerek şimdi bunu teknolojiye nasıl bağlayacağız? Teknolojiye şöyle bağlayacağız efendim. Hikayenin başlangıcı şöyle. Kocaoğlu Deri Dumrul adında bir adam kuru bir çayın üzerine köprü yaptırmış. Böyle başlıyor. Geçenden 30 akçe, geçmeyenden 40 akçe alıyormuş. İşte şimdi bu çok önemli bir nokta. Geçenden 30 akçe almak, köprüden geçmeyenden 40 akçe almak. Şimdi bu konuyu çok ciddi bir şekilde her yönüyle masaya yatıracağız. Geçenden geçmeyenden akçeler alınmasını. Telefonlarımızda çok değerli gazeteci konuğumuz sevgili Füsun Nebil var. Merhabalar Füsun Hanım.
Merhaba.
Merhaba. Ya şu Deri Dumrul hikayesini anlatmaya da başladım da hikayemize. Çünkü bizim bugün anlatacağımız hikayeye çok güzel uyuyordu. Deri Dumrul'un geçenden 30 akçe, geçmeyenden 40 akçe alması olayını anlattım biraz. Sanırım bugünkü konumuza da çok uyuyor değil mi?
Evet, uyuyor. Neye uyuyor? İnternet altyapımıza.
Evet, internet değişim noktaları, internet exchange point diye böyle insanların duymuş olabileceği ya da bu dakikadan sonra öğreneceği şeyleri biraz tartışacağız. Öncelikle hani şu tartışacağımız konunun temelini biraz anlatalım mı? İnternet değişim noktaları nedir diye başlayalım mı?
Evet, geçtiğimiz hafta bir grup gazeteci Frankfurt'ta dünyanın en büyük internet trafik değişim noktasını ziyarete gitti. Ve orada üzüldük. Çünkü internet trafik değişim noktasını 20 yıldır ben en azından yazıyorum. Ama hiçbir şey değişmiyor. Türkiye maalesef bu konuda geride kalıyor. Geride kalınca ne oluyor? Anlattığım deli dumrul hikayesi oluyor.
Değil mi?
İnternetimiz iki kere fiyatlanıyor. Daha pahalı, daha yavaş bir internete sahip oluyoruz. İnternet trafik değişim noktası şu. Diyelim ki duble bir yolda gidiyoruz.
Evet.
Ve bu duble yolun üzerinde hiç kavşak yok. Ve siz karşı taraftaki orta bir noktada bir yere gideceksiniz aslında.
Evet.
Ne yapıyorsunuz? O duble yolu sonuna kadar gidip sonunda dönüp ondan sonra bir daha geri geliyorsunuz, değil mi? Bu hem sizin zamanınızı harcıyor, hem sizin benzin harcamanızı arttırıyor.
Tabii.
Hem de yolu kalabalık hale getiriyor. Yani birçok kişinin aynı şekilde olduğunu düşünürseniz.
Somuta
aslında benzer bir...
Somutlaştırmak için şu örneği verelim mi? Mesela biz ikinci köprüden karşıya geçeceğiz. Diyelim ki şeyde oturuyoruz. Boğaz'da oturuyoruz. Biz Boğaz'dan Kadıköy'e kadar gidip, çünkü arada hiçbir giriş yolu olmadığı için Kadıköy'e kadar gidip oradan ikinci köprü yoluna giriyoruz. Oradan karşıya geçiyoruz gibi özetleyebiliriz herhalde, değil mi Füsun Hanım?
Evet, aslında üçüncü köprüye daha çok uyuyor şu anda.
Değil mi? Bir de o var. Orada gerçekten kavşak yok.
Evet, bağlantı yolları olması gerektiği gibi köprüyle aynı anda yapılmadı. Nedense. İşte o yüzden o köprüye giren bunu yaşıyor. Ama internetimizde de biz tabii farkında değiliz. Arka planda neler oluyor. Yaşadığımız şey aynen bu.
Ya mesela biz...
İnternet...
Buyurun siz.
Pardon. İnternet trafik değişim noktaları ilk defa 95 yılında kuruldu.
Hı-hı.
Yani bugünden 23 yıl önce kuruldu. İki tanesini biliyoruz. Bu DGEC, Almanların Frankfurt'taki merkezi. Londra'da da Linx var.
Evet.
Türkiye'de de kurulmaya çalışıldı. 98 yılında TIX adıyla. Yani Turkish Internet Exchange adıyla. Bir müddet o yürüdü ama Türk Telekom'un ADSL satması ve abone sayısının büyük bir kısmını eline geçirmesiyle birlikte TIX anlamsız hale geldi. 2011'de yine bir takım ISP'ler bir araya gelip TNET'i kurdular.
Evet.
Ama yine aynı şekilde Türk Telekom içine girmediği sürece biliyorsunuz 6,5 milyon ADSL kullanıcısı var.
Evet.
Bu bir işe yaramıyor.
Yani
evet.
Süper. Peki o zaman şimdi şöyle bir soru sorsam ben size, gelecek cevap herhalde çok bariz olacak, değil mi? Türkiye'nin internet ve telekom altyapısı kime ait? Böyle bir soru sorduğunuz zaman...
Bu birçok kişi tarafından karıştırılan bir nokta. Onun için çok kez tekrarlamamız lazım.
Evet.
Şu anda Türk Telekom'un üzerinde çalıştığı backbone, yani internet ve telekom altyapısı Türk halkına ait.
Evet.
Bu 170 küsur yıldır, 177-178 galiba oldu. Türk halkının vergi ve ödediği paralarla kurulmuş bir altyapı. Her ülkede böyle. Bu altyapı çok kritik bir altyapı, stratejik bir altyapı olduğu için satılmaz.
Yani biz bunu Türk Telekom mesela OJ Telekom'a satmakla aslında biz Türkiye'nin altyapısını satmış olmadık. Bunu ağır büyük harflerle vurgulamamız lazım, değil mi?
Bravo. Aynen. Yani bizim sattığımız orada Türk Telekom isimli bir şirketti. Ama arkasından hatırlarsanız hep bu konuşuluyor. 2026 yılına kadar bu özelleştirmenin içinde 2026 yılına kadar Türkiye'nin internet altyapısını kullanmak, geliştirmek ve diğer operatörlerle paylaşmak şeklinde bir şey var, yükümlülüğü var Türk Telekom'un.
Satış şartımız bu yani.
Evet, yani bunu yapması lazım çünkü biliyorsunuz Türkiye'de bir internet altyapısı kurulması isteniyor, değil mi?
Evet.
Bir telekom altyapısı kurulmuş. Bu arada şunu söyleyelim. DSL ya da ADSL, VDSL her neyse. Bunlar bir anda bütün dünyada işte Graham Bell'den itibaren bir internet altyapısı, pardon, telekom altyapısı kuruldu. Bunlar bakırdı hep. bakır üzerinden ses iletiliyor ama veri iletilmiyor. Evet. Bunu iletmek için her iki tarafa modem konuluyor. Böyle bir teknoloji geliştirildi. DSL teknolojisi. Bu eklektik bir teknoloji. Niye eklektik diyorum? Bakırın yarı çapına bağlı olarak ki 7 milim olması lazım ama Türkiye'de görüldü. 3 milimlik de döşenmiş, 5 milimlik de döşenmiş. Yarı çapına bağlı olarak iletebildiği veri özellikle videolarda çok kısıtlı.
Sınırlanıyor.
Ne yapılması lazım? Bunların hepsinin fibere dönüştürülmesi lazım. Bütün dünyada bu zaman içinde yapılıyor. Parça parça. Dolayısıyla fiber altyapı çok önemli ve maalesef ülkemizde siz de biliyorsunuz çok eksik.
Yani peki bunlar eksik olunca bunların eksikliği bize ne götürüyor? Bizden ne götürüyor? Biraz bunları konuşalım Füsun Hanım.
Ya bunu ancak yurt dışına gidince görebiliyorsunuz. Şimdi birazcık da siz var olanla yetiniyoruz hepimiz.
Evet.
Mesela bu kadar senedir fiber isteyen insanlar var. Bunlar hiç de protesto falan etmiyorlar fiber yokluğunu. Dışarıda aynı filmi çok daha verimli bir şekilde seyredebiliyorsunuz. İçeride işte diyelim ki Netflix seyrediyorsunuz. Arada bir böyle şey olduğu halde, büyük bir internet hattınız olduğu halde bakıyorsunuz, film duruyor, çekmeye çalışıyor filan. Yani bunlarla görülüyor ama önümüzdeki dönemde bu IoT'lerin, nesnelerin, internetin bağlanması dönemi geldiğinde çok daha büyük sıkıntılar yaşanacak.
Şimdi bize verilmek istenen şöyle bir izlenim var. Herkes mesela Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanları değiştikçe hepsi bize şey söylüyorlar. Bakın telefonlarımızdan bağlandığımız internetler ne kadar hızlı? 100 megabitleri görüyoruz artık. O zaman internet çok hızlı diyorlar. O zaman bu söylediğiniz kapsamında bu hızların da çok manası yok. Bizim buradan baz istasyonuna ne kadar hızlı ulaştığımız çok da önemli değil o zaman.
Yani herkes internetini ölçsün, biliyorsunuz internette ölçüm aletleri var. Ne kadar kapasiteli aldılar, ne kadarını elde ediyorlar bir baksınlar. Burada tabii siz de biliyorsunuz, sen de biliyorsun pardon Şahat. E-kadar diye bir tanım var. İşte 8 megabite kadar, 16 megabite kadar. Bu kavram girdiği zaman adam bir de verse size diyor ki ama işte ben E kadar demiştim. İlla 8 olmazdı diyor. Bir anlamda haklı. Eğer siz dedicated dediğiniz, yani tamamen size istediğiniz megabiti verecek bir internet alırsanız parası çok yüksek oluyor. Onun için paylaşımlı alıyoruz. Ama bari yarısını karşılaşın. Bugün Türkiye'nin hızı dünya hızı içinde, ortalamaları içinde 77. sırada. 7.6 megabit bile.
Mükemmel.
Yani buna layık mıyız? İnsan üzülüyor 10. ekonomi falan deyince. Bu internet exchange point konusunda da üzülmemiz gereken, asıl görmemiz gereken nokta şu. 2014 yılında Azerbaycan hükümeti Amerikalı bir danışmanı ülkesine çağırdı. Sordukları soru şu: Batı internette bölgenin kavşağı olabilir mi? Adam da orada bir sunum yapıyor. Sunumunda şöyle diyor: bölgenin doğal kavşağı İstanbul'dur. Yani Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrupa arasında. Ama Türkiye bu fırsatı göremiyor diyor. Yani biz 20 yıldır bu fırsatı göremiyoruz. Bu fırsat nedir? Bir, bütün veri sizin elinizden geçecek. Bu politik bir güç anlamına geliyor aynı zamanda.
Evet.
Bu geçtiği için para kazanacaksınız. Şimdi Londra Exchange Point'ten 380 tane operatör Amerika'ya geçiyor. Bunun içinde Türk operatörler de var. Ve o bölgeye, o noktaya para ödüyorlar. Bu noktalar
bedava bir geçiş yok yani. Hani orası doğal bir kaynak değil yani.
Hayır, Türkiye'ye de gelse, yani Türkiye'de de kurulsa böyle bir internet exchange point, oradan geçirdiği veri kadar para ödeyecek. Mısır'ın ya da ne bileyim Suudi Arabistan'ın Network'ü, tabii politik olaylar da son derece kritik bugünlerde, ama başka bir şey söyleyeyim. Bugün Hindistan'a, Çin'e, Güney Kore'ye internetle ulaşmak isterseniz eğer, mesela biz ya da Almanya'dan birisi, ne yapıyor? İki yolu var. Bir tanesi Avrupa'daki bir exchange point'ten, mesela bahsettiğim de geçten, Amerika'ya denizaltı kablosuyla gidiyor. Amerika'yı boydan boya geçiyor. Oradan tekrar denizaltı kablosuyla Japonya'ya çıkıyor. Japonya'dan tekrar denizaltı kablosuyla Uzak Doğu'ya bağlanıyor. İşte Çin, Hindistan vesaire.
Bir tam dünya turu neredeyse.
Evet. Ya da Avrupa'da Akdeniz'den geçen bir yine denizaltı kablosu var ki bir ara o hasar görmüş, bizi internetsiz bırakmıştı. O kablo Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na açılıyor. Ya da böyle gidiyorlar. Her iki durumda denizaltı kablosu var. Denizaltı kabloları kolay hasar görebilen kablolar. Yani
bunu biz yaşadık ülkede, evet.
Evet, balıklar, denizler, depremler, bir sürü şeyle hasar görebilen daha güvenilir bir altyapı karasal bağlantı. Bizim de aslında normali siyasal ilişkilerde düzgün olsa işte Türkiye'den Irak, İran üzerinden Hindistan'a veya Çin'e bir hat çekmek mümkün ki China Telecom 2-3 yıldır ülkemizde bu internet exchange pointleri kurmak için izin istiyor. DGX de ülkemizde var bu arada.
Peki biz buna izin vermiyor muyuz Füsun Hanım?
Yani bu aslında biraz da siyasal bir şey. İzin vermiyor muyuzun dışında bu altyapıların Türk Telekom'u kapsamaması durumunda işe yaramamaları söz konusu. Çünkü buradaki maliyetini de karşılaması lazım. Türk Telekom ise senelerdir ben zaten doğal exchange point'im deyip duruyor. Bir de siz bir operatörsünüz. Bir pratik değişim noktası olması için tarafsız bir merkez olması gerekiyor. Dolayısıyla bu iş böyle, biz hem para kazanacağımız, hem politik güç kazanacağımız, hem de güvenliğimiz açısından çok önemli olan bir yapıdan mahrum kalıyoruz.
Yani tabii anlamakta zorluk çekiyor. Şimdi söylediklerinizi ucuca ekleyince, ya anlamakta zorluk çekiyorum derken kafamı, yani bir türlü basmıyor kafam, kusura bakmayın. Şimdi mesela Azerbaycan diyor ki ben bir internet trafiği değişim noktası olmak istiyorum. Oraya gelen Amerikalılar diyor ki yok abi, İstanbul varken sana ne oluyor diyor. Adam parasını vermiş onu nasıl alırım diye.
Evet.
Sonra Çin geliyor bize, diyor ki Çin, ya Avrupalılar bana bütün dünyayı dolaşıp geliyorlar, zaman kaybediyorlar. Gel senin üstünden geçelim de sana dünya kadar para kazandıralım diyorlar. Biz buna da yok diyoruz. Yok derken şöyle yok diyoruz. Bir tane bir şirketimiz var bizim, diyor ki yok ya siz şey yapmayın, ben yaptım onu, tamam diyor, siz çok işin içine girmeyin diyor. Hatta Çin bunu belki de bir şekilde ücretsiz kurmak istiyor ve bize para kazandırmak istiyor gibi bir durumumuz var.
Ücretsiz kurmak istiyor, parayı kendi kazanacak. Ama bu arada Türk Telekom'da şöyle oluyor. İnsanlar çok farkında değiller ama bunu veri merkezleri ve bizim gibi içerik sahipleri biliyor. Şimdi diyelim ki Süper Online kullanıyorsunuz.
Evet.
Türk İnternet.com'da başka bir koç sistemin üzerinde.
Yani hepsi siz, ayrı ayrı ağlarda diyelim, değil mi?
Evet. Siz Türk İnternet.com'u okumak istediğiniz zaman Süper Online Türk Telekom'dan geçiyor. Koç sisteme geçiyor. Bu arada bu geçiş için Türk Telekom'a para ödüyor. Koçnet'te siteye ulaştırmak için okuyucu yine Türk Telekom'a para ödüyor. Demin dediğiniz deli dumur hikayesi burada. Yani gelenden de geçenden de para alıyor.
Yani ben www.turkinternet.com yazıyorum. Koça doğru giderken bir para veriyorum. Orada aradığım adres bana gelirken o koç bana tekrar bir para veriyor şeye, Türk Telekom'a.
İki kere para verildiği için kullanıcının da interneti pahalı. Yani o paraya karşı aldığı internet düşük. Veri merkezi, bütün veri merkezleri de pahalı internet alıyor. Operatörlerde pahalı internet oluyor. Yani biz Türk Telekom'a para kazandırmaya uğraşırken aslında ülke için çok gerekli bir altyapıyı ıskalıyoruz. Özeti bu.
Yani biz hani yerli ve milli olsun her şey, yurt dışına paramızı vermeyelim, cari açık yaratmayalım derken buradan ciddi de bir cari açık oluşuyordur herhalde. Az buz para vermiyoruzdur diye düşünüyorum.
Zaman zaman haklısınız, zaman zaman bazı örneklerde trafik yurt dışından da dönebiliyor. Aha. Dolayısıyla evet, artı siz sormuştunuz güvenlik konusu.
Evet.
Bu altyapılar büyük oldukları için bunların çalıştığı bazı teknolojiler var. Bu teknolojilerle şu DDoS dediğimiz o korkunç saldırılar var ya, distributed,
evet,
yaygın. Onları engelleyebiliyorlar. Bir de böyle bir problem var, biliyorsunuz. Zaman zaman saldırı yiyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla önemli bir yapı, ama maalesef dediğim gibi Türkiye bunu ışkalıyor. Ha, ışkalıyor derken bir şey anlatmak lazım.
Tabii ki.
Bu China Telekom sonrası, şimdi istifa etmiş olan milletvekilliği için istifa etmiş olan Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç,
evet,
ODTÜ'ye, Atilla Özgit'in bölümüne bir fizibilite yaptırdı. Bu fizibiliteyle geçtiğimiz aylarda genel bir operatör toplantısı da yapıldı. Buraya doğru bir gidiş vardı. Yani Türk exchange point kurmak. Fakat işte Ensar Kılıç da şimdi ayrılınca herhalde o da bilemiyorum duracak diye düşünüyorum.
Ben bir derin nefes almak zorunda kaldım çünkü çok geriliyorum böyle şeylere Füsun. Beni biliyorsunuz. Sizle hani yakın tanışmamızdan kelli. Yani şu anda biz yurt dışına para vermemizin, yurt dışından para alamamamızın sebebi olarak bir şirketin bunu sadece ben yaparım, siz dokunmayın demesine ve ülkenin yönetim erkinin bunun üzerine farklı bir adım atmamasına borçluyuz bütün bunları. Bu mudur?
Evet. Yani benim üzüntüm şu. Şimdi partilerin seçim bildirgelerini de göreceğiz ne olduğunu.
Evet.
Ama Almanya'daki sunumlardan bir tanesinde şöyle bir ifade vardı ki bunu anlatan kişi birçok internet altyapısına dair yapılan standartizasyon toplantılarının da üyesi olduğunu söyledi. Gelecekte internet daha farklı bir şey olacak ve internetsiz bir hayat görülemeyecek. Bütün her şeyin dibinde, çünkü işte otonom araçlardan bahsediyoruz değil mi?
Evet.
Veya işte diğer robotlar, yapay zekalar, bütün bunların altyapısı bunlar. Şu anda Türkiye'deki siyasilerin çoğunluğunun, başta AK Parti olmak üzere, bu olayın ciddiyetini, yani dünya bir sıçrama gerçekleştirecek önümüzdeki günlerde 5G ile. Bu sıçramaya hazırlık yapmanın gerekli olduğunu, farkında olduklarını zannetmiyorum.
En azından yani, şu gidişat onu göstermiyor. Hazırlıklıymışız gibi bir şey gözükmüyor yani. Şu evet, sizin anlattıklarınız. Maalesef. Peki bir şey soracağım. Demin biraz orayı hızlı geçtik Füsun Hanım. Dediniz ki hani güvenlik açısından bahsederken DDoS ataklardan falan bahsettiniz ama şimdi bizim yazdığımız veriler dünyayı dolaşıyor. İşte Almanya'dan geçiyor, evet, bir şeyler yapıyor falan böyle. Peki bunlardan geçerken bu ülkelerin bu verileri bir şekilde okuması ya da müdahale etmesi imkanı söz konusu mudur?
Yani şimdi
tamamen soruyu, şey olarak soruyorum, böyle kavramsal olarak soruyorum yani.
Tabii bu soruyu hangisine sorsanız katiyen yok diyorlar. Yani şimdi demin politik güç dediğim oydu birazcık da.
Evet.
Düşünün Google veya Facebook,
evet,
şeffaflık raporu yayınlıyor.
Evet.
Şeffaflık raporunda size neyi söylüyor? İşte filan ülkeden şu kadar talep bulundu.
Kapatma
biz onu için yerine getirmedik. Yani aslında şeffaflık raporu bunu söylüyor bakarsanız.
Evet.
Biz isteniyor ama bizden biz yerine getirmiyoruz. Bunu da söylemek zorunda. Niye? Kullanıcılarının en hassas bilgilerini alıyor.
Doğru.
Dolayısıyla kullanıcılarını yatıştırmak için bunu yayınlıyor. Ama Edward Snowden ne gösterdi bize? Şunu gösterdi. Amerikan hükümeti bütün bu firmaların sunucularına sınırsız bir şekilde erişebiliyor. Yani elini sokuyor, istediğini arıyor. Bunu gösterdi. Şimdi bu operatörler de internet trafik değişim operatörleri de benzer bir şey söylüyor. Örneğin Degix. Sordum ben özel olarak Alman istihbarat ajansı işte BND nasıl ne yapıyor, sizden alıyor mu? Katiyen almıyor. Biz zaten böyle bir şey olursa yabancı operatörler var bizde, başka ülkelerin kendilerini çekerler. Bu yüzden mahkeme açtık diyor. Alman hükümetine karşı.
Alman hükümeti bunlardan bir şey istedi diye. Veri istedi diye.
Evet. Evet. Ama başka bir şey de onlar da gayri resmi olarak söylüyorlar. Aslında bugün Türk hükümeti de, Alman hükümeti de, Amerikan hükümeti de operatörlerden her türlü bilgiyi birebir alıyor. Yani hangi siteye gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz, bütün bunları görüyorlar. Bunu operatörler biliyorsunuz lisans alıyor, çeşitli hukuki mecburiyetleri var.
Evet.
Bunların içinde bunu da yapmak zorunda kalıyorlar. Yani o yüzden hep söylüyoruz ya, hiç güvenmeyin. İnternette ne yazdığınızsa hepsi görülüyor. Zaten zaman zaman biliyorsunuz işte Gmail size maillerinizdekine yakın reklam gösteriyor. Veya işte Facebook ilgilendiğiniz konulara ait reklamları gönderiyor. Bunlar hepsi bu çerçevede değerlendirilmesi gereken şeyler.
Hatta o evin içinde de, konuşurken konuştuklarımızdan cep telefonuna SMS geliyor yani. Hani bırakın yazmayı çizmeyi filan.
Evet. O yüzden internet trafik değişim noktası çok stratejik bir yapı. 20 yıldır Türkiye bunu atlıyor.
Süpermiş ya. İnşallah hani bu bir yoluna hali vaktine konur diyelim. Yani şu anda partilerin hani şeyleri de açıklanacak, programları da açıklanacak. İçinden teknolojiyle ilgili bir şeyler de çıkacak. İnşallah bunları da sizinden ben detaylı olarak masaya yatırabilmek isterim. Hani birkaç partinin ki aşağı yukarı tabii belli oldu. Yakında işte ben dört gözle şeyi bekliyorum. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manifesto açıklayacak dediğinde ben manifestonun içinde teknolojiyle ilgili bir şeyler olur diye bekledim ama henüz internet sitesine falan da konmuş bir şey yok manifestoya dair. Yani teknolojiyle ilgili manifestoya dair.
Yani şurası çok net. Ankara'dakiler gelişmelerden çok uzak. Yani birebir konuşmalarda da bunu görüyorum ben. Dünyadaki teknolojik gelişmelerden hani bu arada bir sürü toplantı yapmıyor değiller, yapıyorlar. Aha. Endüstri 4.0, robotlar, yapay zekalar, işte siber güvenlikler. Fakat yani bu toplantıların içerikleri de boş. Bu toplantıların anlatılanlar uzantısında bir şeyler yapılıyor mu diye baktığınızda hiçbir şey göremiyorsunuz. Mesela Endüstri 4.0. Endüstri 4.0'ın bir bacağı da internet. Bu kadar yetersiz bir altyapıyla 3-4 milyon kilometre fiber yerine 324 bin kilometre fiberimiz var. Bu kadar altyapıyla hangi Endüstri 4.0'dan bahsediyorsunuz?
O kadar da bağırıp çağırıyoruz yani Endüstri 4.0 diye. Hatta Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere başbakanından alt bakanlara kadar herkes bağırıp çağırıyor Endüstri 4.0 diye.
Yani bu nedense ülkemiz son 15-20 yıldır mış gibi yapıyor. Sanki varmış gibi, yapılıyormuş gibi ama arkası hep boş.
Şimdi önünde bir tane haber var. Ben genelde konuklarımız gittikten sonra haberleri okuyorum ama şimdi yeri gelmişken bu haberi sizinle de siz varken de paylaşmak istiyorum açıkçası. Şimdi dijital dönüşüm için yol haritası başlıklı bir haber bu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını çıkarttığını belirtmiş Yol haritamız hazır. Türkiye'nin yol haritası 6 bileşenden oluşuyor demiş. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde toplumla paylaşacağız demiş. Bunları paylaştığı yer Adapazarı Belediyesi'nce düzenlenen Ekonomik Gelecek Yüzyılı isimli sempozyum. Yani Adapazarı'ndan bunları açıklamaya başlamışlar. Enteresan olur öyle tabii ki.
Evet, yani bu benim de söylemeye çalıştığım bu. Hep algıya oynanılıyormuş gibi yapılıyor.
Evet, yani ama... altı konu başlığını ben size söyleyeyim. Muhtemelen tanıdıklık gelecek olanlar vardır içinde ama nelerin olmadığını konuşalım sonra içinde. Altı konu başlığı, dönüşüm için düşündükleri altı konu başlığı şu. Reel sektör, yeni dünya, robotlar, yapay zeka, endüstri 4.0. Ya bu mudur yani? Hani Türkiye'nin üstünden dönüşümü başlatacağı yol haritası bu mudur? Mesela altyapı olmadan endüstri 4.0 nasıl yapacağız? Bunu kimse konuşmamış. Ya da robot yaparsak biz şey midir, tamam mıdır bizim dijital dönüşümümüz? Bu mudur yani?
Yani işte son zamanlarda daha eğlenceli bir şeyler görüyorum ben.
Nedir?
Mesela Boeing firması basın toplantısına davet ediyor. Bu arada savunma müsteşarlığı da davetli. Türkiye'nin milli havacılık stratejisini açıklamak üzere diyor.
Boeing.
Boeing.
Boeing bizim milli savunma stratejimizi mi açıklıyor? Boeing.
Evet.
Amerika'nın bayrağı yani, olan Boeing.
Evet, bu haldeyiz yani. Bizim milli stratejilerimizi yabancı firmalar açıklıyor.
Hem de Boeing yani.
Evet.
Süper yani buna tabii yani bu noktadan itibaren tabii çok fazla söyleyecek bir şey kalmıyor. Yani ne desek yalan olacak.
Aynen.
Peki.
Yani insan çok üzülüyor bütün bunları.
Tabii ya bunların hepsini aslında biz eleştirmek ya da muhalif olmak adına söylemiyoruz. Bunu da ben her seferinde üstüne basa basa söylüyorum. Bunu her seferinde bir araya geldiğimiz devletle ilgili iktidardaki kurumlara da söylüyorum da. Bunu bir türlü anlatamıyoruz maalesef. Hani bizim bunu söyleme, dile getirme sebebimiz ülkede bir şeyler daha ileriye gitsin. Değil mi? Yani mesela işte internet değişim noktalarını söyledik. Neden? Buradan ne çıkıyor? Bir, ülkenin güvenliği çıkıyor. İki, ülkenin yurt dışına verdiği para çıkıyor. Üç, ülkenin yurt dışından alma ihtimali olan paraların yükselmesi çıkıyor. Ama biz bunları söyledik diye muhalif olmamalıyız bence diye anlıyorum Füsun Hanım.
Yani Serhat'cığım, bir gazetecinin görevi bu zaten.
Bunları dile getirmek
ben
yani.
Ben zaman zaman bana soran yazmasın diyenler oluyor. Evet. Ben de şunu söylüyorum. Bize ulaşan ve ülkenin iyiliği olan her şeyi yazıyoruz, söylüyoruz. Çünkü gazeteciler biliyorsun dördüncü kuvvet. Yani uyaran, halkla iç içe olan, halkın isteklerini ileten bir yapıdır. Dolayısıyla biz bunları zaten görevimiz bu. Söylemek zorundayız.
Evet yani hani beğenmediklerimizi söyleyelim. Beğendiklerimizi söyleyince daha makul olalım yani. Hani bunlar da şey iyi dediğinde insanlar bizi daha dikkatli dinlesinler. Ama her şeyi beğenerek nasıl insanlara bir şeyleri anlatabileceğiz onu tam içinden çıkamıyorum. Füsun Hanımcığım sağ
yani
olun.
Güzel çok... olan şeyi de tabii söylemek lazım.
Tabii.
Çok başarılı olan. Ama
tabii ki, tabii ki.
Algı için yapılan işte yok milli denildiği zaman hani... aslında milli olmayan şeyleri söylemek çok doğru değil. Zaten öyle bir şey oldu ki insanların kafası karıştı. Şu anda herkes neyin milli, neyin şey olduğunu bilemiyor.
Evet, evet, evet. Ben çok teşekkür ediyorum vallahi programa konukluğunuz için. Yine çok güzel, çok farklı bir konuda aydınlattınız hepimizi. İnşallah bu umarım. Partilerin programları da belli olduğunda yine sizle bir araya gelip bunun üstünden beraberce geçmek isterim Süren.
Görüşmek üzere.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bu haftanın konunu böylece yani internet değişim noktalarıyla birlikte tamamlamış olduk. Şimdi güzel, değişik, farklı bir şarkı çalalım. Ahmet Kaya'dan severek dinlediğimiz Nazan Öncel'den o mahur besteyi dinleyelim. Bunun sebebini muhtemelen herkes anlayacaktır. Deniz Gezmiş'in ve diğer 3 fidanın yıldönümleri dolayısıyla.
Bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalarmış yanla ben ağlaşırım. Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız.
O mahur beste çalarmış yanla Müşkanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar Müşkanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar Müşkanla ben ağlaşırım.
Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı. Hoyur attı gülüşleri aydınlığı çalkalardı. Gittin her akşam olmadan ortalık karardı.
O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırım. Müşkanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar Müşkanla ben ağlaşırım. O mahur beste çalar Müşkanla ben ağlaşırım.
Evet, o mahur bestenin dizelerinde Atilla İlhan'ın şiiriyle güzel bir şarkıyı dinlemiş olduk, duygulandık. Evet, geçelim haftanın teknoloji haberlerine şimdi. Evet, haftanın teknoloji haberleri arasında cumartesi pazar çıkan teknoloji haberlerinden bir kısa derleme yaptım sizler için. Şöyle bir haber var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen teknoloji bağımlılığı ve bilgi güvenliği panelinde başta sosyal medya bağımlılığı ve paylaşım güvenliği olmak üzere sanal dünyanın kritik konuları ele alınmış ama yazının başlığı anne babalar dikkat çocuklarımız tehlike altında. Yani böyle bir sürekli korkutma üzerine bir haber. Ya yani ben çok geriliyorum bu korkutucu haberleri. Şimdi yani peki bu nelerden korkmalıyız diye başlıklara baktığınızda yani ne bileyim ben çocuklarla ilgili bir şey göremiyorum gerçekten de. Ben size teker teker başlıkları okuyacağım. Mesela kimler konuşmuş? Bakalım hep birlikte. Ya yani çok değerli konulara girmişler. Çok güzel konulara girmişler ama çocuklarımız tehlike altındayı anlatmıyorlar. Ülke tehlike altında, aslında dikkat etmemiz gereken çok değerli noktalar var diyorlar. Mesela Özgür Karlıtepe İstanbul Emniyet Müdürü, Siber Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Şube Müdürü. Özgür Karlıtepe şöyle demiş: şubemiz ilk olarak 2004 yılında mali şubeye bağlı bilişim suçları adına masa olarak kurulmuştu. Şube olarak zaten 220 personelle hizmet vermekteyiz. Şubemiz kendi alanında CIA ve FBI gibi kuruluşlardan daha başarılı çalışmalar yürütmektedir demiş. Güzel bir şey bu. Başta internet üzerinden özellikle de sosyal medyada işlenen suçlar konusunda uzmanlaşmış bireylerimiz siber bankacılık, özel hayatın gizliliği ve hacking olmak üzere tüm alanların tüm konularına hakim bir çalışma yürütmektedir demiş. Mükemmel bir şey. Bunu okumak bana huzur veriyor. Çok güzel ama çocuklarla alakalı değil. Mesela İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanı İsmet Kahiye demiş ki sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve kişisel bilgiler kötü niyetli kişilerin elinde bulunmaz bir silaha dönüşebiliyor. Geçtiğimiz günlerde bizzat Mark Zuckerberg tarafından açıklanan Facebook skandalı bunun net bir örneği. Bundan başka söz gelimi WhatsApp gibi ücretsiz bir uygulamanın nasıl ayakta kalabildiğini sorgulamak gerekiyor. Tüm dünyada milyarlarca kullanıcısı olan ve ücretsiz kullanılabilen bu uygulamanın kişisel bilgileri satmaması gibi bir ihtimal göremiyorum demiş. Mükemmel bir bilgi vermiş İsmet Kahiye ve kendisine gerçekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ama yine çocuklarla ilgili bir şey yok. Mesela bir diğer konuya geçelim. Profesör Doktor Hamide Ertepınar, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanıymış kendisi. Demiş ki ülkemizin siber çağı öncülük etme misyonu adı altında attığı adımlarla İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak biz de eğitim alanında büyük destekler veriyoruz. Fakültemizde gerek bölümlerdeki ders ve etkinlikler ile öğrencilerimize, gerekse düzenlediğimiz çalıştaylar ve toplantılar ile okullarda öğretmenlik yapan meslektaşlarımıza teknoloji bağımlılığı ve siber güvenlik konularında bilgi veriyoruz demiş. Evet, bunlara çocuklarla ilgili bir şey yok. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanın Engin Purcu sanırım ismi. Tam okunmuyor, özür diliyorum kendisinden. Şöyle bir şey söylemiş. Yakın gelecekte IPv4 teknolojisiyle başlayacak olan nesnelerin interneti dönemi, giyilebilir internet sürecini başlattığında siber güvenlik çok daha büyük önem taşıyacak. Zira dijital dünyada izler silinmez demiş. O da bahsetmemiş çocuklardan. Peki başlık neyin nesi yani? Kim dedi anne babalar dikkat çocuklar bilmem ne olacak diye? Niye böyle bir başlık atıyorsunuz? Neden hep her şeye çocuklarımızın üstünden gidiyoruz? Ya bunlar beni işte bozuyor biraz. Gazeteci olarak bozuyor. Yani kimse de, yani bunu yazan da gazeteciler. Peki bir sonraki haberimize geçelim. OGS KGS haberi. Ulaştırma Bakanımız Arslan bir açıklama yapmış. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda 7,5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek otomatik geçiş sistemi OGS ve hızlı geçiş sistemi HGS ile ilgili cezaların da yeniden yapılandırılacağını söylemiş. Hani bu vergiler bir şey oluyor, işte tapular, onların üzerinden alınan paralar azaltılıyor falan. Bu şeyler de azaltılacakmış. Ama şimdi bu haberi okurken ben şunu görüyorum. Ya buradan köprülerden kaç kişi geçiyor ki üstünde 7,5 milyon kaçak geçiş olabiliyor? Yani bunu yüzdeye vurduğumuzda kaç yapıyor bu? Yüzde kaç yapıyor gerçekten de 7,5 milyon? Çünkü bahsettiğimiz para ne kadar biliyor musunuz? Başlığa da manşete de bunu taşımışlar. Sanırım Sabah gazetesinde haberi bu. 900 milyon liralık OGS borcu yeniden yapılandırılmış. 900 milyon lira. Ya biz köprülerden 1 milyar liralık kaçak geçmişiz ya. Çok acayip bir şey bu. Ya sakın bu köprülerden geçişlerde, bu şeylerde falan bir yanlışlık olmasın. Ya çünkü hani 3 kere kaçak geçilir tamamdır. 1000 kere kaçak geçilir tamamdır ama 7,5 milyon kere kaçak geçirip bir de bunun 900 milyon liralık fatura çıkartması çok acayip gelmiyor mu sizlere? Gerçekten bir tek bana mı çok acayip geliyor? Bence biraz daha bir şeyler yapılması lazım buna. Yani sanki bizim geçiş sistemlerimizde sorun varmış gibi geliyor bana. Bunu da özellikle hani şu önümüzdeki dönemde, oy vereceğimiz dönemde biraz tartışmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Evet, bir tane yerel gazete haberi buldum sizlere. Adana İHA geçmiş haberi. Şöyle bir şey, dolandırıcıyı yakalatan bir teyzemizin haberi bu. Öyle acayip ki. Size haberi, uzun da bir haber, bunu da paylaşmak istiyorum size detaylı olarak. Adana'da cezaevinden izinli çıkan bir dolandırıcı kendini şehit kardeşi olarak tanıtarak hedefini aldığı yaşlı bir kadını hakkında tutuklama kararı var. 15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak ifadeleriyle korkutmuş, 35 bin lira parasını dolandırmış. Dolandırdığını anlayarak polise başvuran yaşlı kadın telefonun yanına "dikkatli ol, telefon görüşmesine bir daha yanılma" notunu yazdıktan sonra ikinci kez aramış. Farklı iki dolandırıcıyı oğlu sayesinde yakalatıp polise teslim etmiş. Ya şimdi bakın, yaşlı bir kadın dolandırmak için 15 Temmuz'da ben bir şeyim, şöyle olacak, 15 Temmuz gibi kıyamet kopacak diyorlar. Ve yaşlı kadınları böyle dolandırıyorlar. Ya bizim bu insanlara mümkün olan en yüksek cezaları vermemiz lazım. Hani sana bak, Boğaz Köprüsü'nü satıyorum, bilmem ne yapıyorum falan değil. Çünkü yaşlı insanları bu şekilde dolandırmak ve bu arada yaşlı teyzemizi hakikaten tebrik etmek lazım. Hani böyle inanıp kanıp, parasını vermiş tamam ama bunu polise yakalatmak için de elinden geleni yapmış, korkmamış. Çünkü haberde resmi var. Resimde böyle adam buna bir mesaj göndermiş. Kağıdın üstüne şey yazmış. Dikkatli ol. Dikkatli ol falan yazmış. Hatta böyle kötü de yazmış. Ondan sonra tehdit etmiş yani. Tehditle kandırmış yaşlı teyzemizi. Ya inşallah bunlara hak ettikleri cezalar verilir. İnşallah caydırıcı hak edilen cezalar verilir ki bunlar birazcık yoluna girer. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz daha da enteresan bir haber. Giderek daha enteresan haberlerle karşılaşıyoruz. Doğu ve Güneydoğu gecelerinin sosyalleşme alanı e-ticaret olmuş. Yani Türkiye'nin doğu tarafında, Güneydoğu tarafında insanlar sosyalleşmek istiyorlar. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım diyorlar. Sonra ne yapalım, ne yapalım derken bir anda neden e-ticaret kullanmıyoruz ki. E-ticarete gidip oradan kendimize bir şeyler alsak ya, hem de bunları alırken sosyalleşiriz diyorlar. Yani ben bu haberden şunu anlıyorum. Mesela akşam müsaitseniz annemler size oturmaya gelecek diyor. Bunlar gidiyorlar birbirlerine oturmaya. O sırada çay içerken beraber elektronik ticarete girip bir şeyler alıyorlar. Şimdi gece e-ticaret sitelerinin ziyaretlerin artış oranlarını koymuşlar. Böyle yüzdesel olarak mesela Bingöl'de %252 artmış. Kilis'te %222 artmış. Ağrı'da %203 artmış. Elektronik ticaret sitelerinin ziyaret oranları. Müthiş, müthiş. Mor Hippo isimli şirketimizin genel müdürü Şule Kuban demiş ki dizide kırmızı etek görüyorlarmış. Onu beğeniyorlarmış. Sonra sitelere girip kırmızı etek arıyorlarmış. Ne güzel, ne güzel. Yani işte gitti gidiyor genel müdürü Öget Kantarcı demiş ki evdeki işlerini bitiriyormuş insanlar, sonra koltuğa uzanıyorlarmış, alışveriş yapıyorlarmış. Yani bulaşıkları falan yıkadıktan sonra ne yapalım hadi gidip alışveriş yapalım diyorlarmış. BKM genel müdürü Soner Canko demiş ki bankalar arası kart merkezi genel müdürü Soner Canko, e-ticaret işlemlerinin en çok yapıldığı gün olarak haftanın ilk iş günü olan pazartesinin %18'lik payda önde olduğunu söylemiş. Günden bağımsız olarak en fazla e-ticaret işlemi gerçekleştiren saat aralığı ise akşam 17 imiş ve %14-16 imiş. Yani %17 ile 14-16 arasında yapılıyormuş. Yani öyle bir dünya tasvir etmişler ki bu insanlar. Biz böyle canımız sıkıldıkça hadi yürü, hadi internete girelim, alışveriş yapalım diyoruz. Böyle de zengin bir ülkeyiz ya. Müthiş, müthiş. Ne güzel ya. E-ticaret, yani Amazon'un neden Türkiye'ye geldiğini şimdi bir kere daha anlıyorum. Helal olsun Amazon'a, ne güzel görmüş ya. Bu insanlar Bingöl'de falan oturuyorlar, sıkılıyorlardır. Bizim Amazon'a girip alışveriş yapsalar da sosyalleşseler diye gelmiş. Bayağı bir sosyalizasyon sitesi. Netflix'te bence çıksın da şey yapsın, bu işlere girsin. Peki, bir sonraki haberimize geçelim. Ortaokul öğrencilerinin haberi bu. Ortaokul öğrencilerinin haberin teknolojiyle ne alakası var diyeceksiniz. Okuyayım haberi. Karacasu'ya bağlı Alemler Ortaokulu'na açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerin damacana kullanarak yaptığı doğal klima hem görüntüsü hem maliyetiyle de dikkat çeken çalışmalar arasında yer almış. Bunu bir yerel gazeteden aldım ben. Gerçekten de. Ya şöyle, gerçekten bir damacana düşünün. Hani evimize gelen o damacanalar var ya, 18-19 litrelik falan bir damacanalardan bahsediyorum. Mavi, böyle bildiğiniz plastik damacana. Damacanın üstüne 3 tane delik açmışlar. O üstüne borular koymuşlar. Ondan sonra damacanın da etrafını böyle şirin gözüksün diye küçük krapon kağıtlarla süslemişler. Yeşil ve mor kağıtlarla süslemişler. Ne yapmışlar peki? Şöyle okuyalım hemen haberi. Yaklaşan sıcak havaların ve cep yakan faturaların çözümü ortaokul öğrencilerinden geldi. O öğrenciler oldukça pahalı olan klima, elektrik faturaları nedeniyle alternatif bir ürün üretti. 19 litrelik boş bir damacana aspiratör, 1 adet elektrik anahtarı, elektrik kablo ve fişi ve 3 adet boru kullanarak 30 lira maliyetli bir klima üretmişler. Elektrik harcamasının da normal klimaya göre oldukça az olduğu dile getirilmiş. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Emre Altın, danışmanları Fatma Üçüncü ve Ayfer Durma isimli öğrencinin hazırladığı projenin fuarda oldukça ilgi görmüş. Normal klimaların yaklaşık 6800 watt elektrik tüketirken bu doğal klima sadece 90 watt elektrik üretiyormuş. Yani nasıl çalıştığını gerçekten çok merak ettim. Hani neye göre bu suya elektrik verip şey yapıyor halleri yoktur herhalde. Bir kimyasal bir şey de vardır bunun içinde. Çünkü bu bahsettiğimiz damacananın içi buz dolu. Hani bir şekilde buzlandırmışlar bunu. Bir şey buldularsa hani dünyayı baştan yaratacak. Çünkü 6800 watt nere, 90 watt nere diye bir sorusu geliyor insanın. Hani gerçekten de böyle bir şey yaptılarsa çocuklar, helal olsun. Umarım TÜBİTAK onların önünü açar. Ve burada sık sık bahsettiğimiz haberlerden bir tanesine geçmek istiyorum. İlk yerli baz istasyonu, evet. İlk yerli baz istasyonu ha geldi, ha geliyor, dur gelecek, ay geldi filan derken haftaya devredeymiş artık ULAK. Helal olsun diyoruz. Haberin detayını okuyalım yine. Evet, haberin detayında şöyle bir şey var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın gelecek hafta Kars'ta yapılacak seremoniyle hizmete gireceğini belirtmiş. Böylece Türkiye'nin her yerinden hizmet verilecek demiş. kurulumu yapılan 1799 noktadaki baz istasyonunun 4.5G seviyesinde hizmet verebilmesi için çalışma başlattıklarını anımsatan Ulaştırma Bakanı Arslan, ikinci fazında GSM operatörlerince yürütüldüğünü belirtmiş. Arslan, ULAK'ın yapımı tamamlandığında testlerin yapılınca sahada kullanımının başladığını belirtmiş. Birinci faz için şu ana kadar 150 ULAK ekipmanının testini ve fabrika kabullerini yaptık diye konuşmuş. Evet, bu da böyle bir haberimiz olsun. Bu hafta haberler eğlenceli. Öyle durduğu yerde durmuyor. Evet, haberlerin içinde şöyle bir haber seçelim hemen. Amerikalı yatırımcı Warren Buffett. Ne zaman paradan konuşulsa Warren Buffett'ın adı geçer. Hatta öyle bir geçer ki Warren Buffett dünyanın bütün çalışmasını aslında elinden geçiriyormuş. İşte bütün dünyaya para pul şey yaparak ülkelerin dengeleriyle oynuyormuş vesaire filan falan. Böyle bir adam olarak hatırlayalım Warren Buffett'ı. Warren Buffett ne olmuş biliyor musunuz? Ne demiş? Bitcoin bir fare zehiridir demiş. Oh baby. Yani çok enteresan. Niye böyle demiş, okuyalım haberi. ABD'li yatırımcı Warren Buffett sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketinin yıllık hissedarlar toplantısında Bitcoin'lerle ilgili sert uyarılarda bulunarak Bitcoin bir fare zehiridir demiş. Neden? Hemen okuyalım nedenine, bakıyorum haberin içinde. Bitcoin'in üretken bir varlık olmadığını söyleyen Buffett, yatırımcıların talebinin Bitcoin'in fiyatı konusunda tek belirleyici olduğunu, dijital bir para biriminin şarlatanlar için kullanışlı bir araç olduğunu söylemiş. Oo, oradan vurmuş, buradan vurmuş. Warren Buffett durmamış, duramamış. Geçmişte Google'ın çatı şirketi Alphabet ile Amazon'a yatırım yapmamakla hata ettiğini kaydeden Buffett, Google ve Amazon konusunda çok yanlış kararlar aldım. Bu iki şirket de o zamanki değerinin çok ötesinde yükseldiği ifadelerini kullanmış. Yani şimdi Bitcoin konusunda bana ahkam kesen adam Google'a ve Amazon'a para yatırmayı düşünmemiş ve benden ekonomik konusunda kendisinden saygı duymamı bekliyor. Ben pek duyamadım birdenbire. Herhalde benim neden duyamadığımı anlıyorsunuz. Ama şimdi bir diğer haberimize geçiyoruz. Diğer haberimizde Warren Buffett'ın ismini daha çok duyacaksınız. Nedir o haber? Apple hisseleri rekor kırdı haberi. Hemen detayını okuyalım haberi. New York borsasında işlem gören Apple'ın hisse başı değeri bu haberin yapıldığı gün itibarıyla, onu tam göremiyorum size vereceğim, $184.25'a kadar yükselmiş, şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmış. Böylece bir önceki günü $176'dan kapatan Apple hisseleri %4.1 artış kaydetmiş. Yani Apple'ın piyasa değeri $896 milyarmış. $933 milyara çıkmış. Uçmuş gitmiş. Peki neden artmış? Sorun bakalım, neden artmış? Apple yeni ürün mü çıkartmış? Apple yeni telefon mu çıkartmış? Apple uzay telefonu keşfettiğini mi duymuş? Hayır. Deminden size bir ön görüşünü verdiğim Warren Buffett yüzünden çıkmış. Apple hisselerindeki artış ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın dün akşamki açıklamalarının ardından gelmiş. Warren Buffett, üst yöneticisi olduğu Berkshire Hathaway firmasının bu yılın Ocak-Mart döneminde 75 milyon adet Apple hissesi aldığını duyurmuş. Firma geçen sene itibariyle yaklaşık 165 milyon adet Apple hissesine sahipmiş. Böylece işte kaç olmuş? 240 milyon olmuş hissesi. Şimdi ne diyorduk Bitcoin için demin? Ne demiştik? Demiştik ki yaşayan bir hisse değil, kullanıcılar ne alırsa oradan artıyor. Kullanıcıların alıp satmasıyla artıyor. O yüzden Bitcoin de çok fare zehiridir falan demişti. Apple sen sırf aldın diye artmış. Nasıl yapacağız bunu? Sayın Warren Buffett diye buradan Warren Buffett'a sesleniyorum. Hayır, seslenmem de böyle bir şey var yani. Hani evet, geçelim bir sonraki haberimize. Bu da son haberimiz olsun haftalık ya. Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Komutanlığı, Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bir alt komutanlık olan Siber Güvenlik Komutanlığı, bugün itibariyle Amerikan ordusunda muharip komutanlık olarak bilinen bağımsız bir komutanlığa yükseltilmiş. Yani düşünsenize, karacılar, denizciler, havacılar, siberciler falan gibi böyle bir şey olacak. Ben askerliğimi Konya'da siberci olarak yaptığım gibi tuhaf bir söyleme doğru gidiyoruz sanırım. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ağustos ayında verdiği talimatla siber güvenlik komutanlığının bir alt komutanlıktan bağımsız bir komutanlığa dönüştürülmesi süreci bugün komutanlıkta resmi devir teslim töreniyle gerçekleştirilmiş. Mevcut siber güvenlik komutanı Oramiral Mike Rogers'ın emekliye ayrılmasıyla yerine Orgeneral rütbesine çıkartılan Paul M. Nakasone getirilmiş. Görev değişimiyle komutanlığı resmi olarak muharip komutanlık seviyesine çıkartıldığı belirtilmiş. Yani ne yapıyoruz artık bundan sonra burası da bir savaş alanı olarak, resmi bir savaş alanı olarak kendi resmi askerleriyle böyle G.I. Joe'larını göreceğiz artık internette. G.I. Joe'larla internete savunmaya başlayacaklar. Dedikten sonra haftanın başlangıcını, kapı açılışını böylece yapmış olalım ya. Yani güzel bomba gibi bir haftaya giriyoruz. Dediğim gibi hava her ne kadar siyah içinde olsa da olsun ya. Güzel bir hafta başlıyor. Hep güzel dileklerimizi sunalım buradan. Gelecek bu cuma günü sizlerle 12-14 saatleri arasında RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi programında görüşmek üzere diyorum. Ben Serhat Ayan. Sizlere Mor ve Ötesi'nden Cambaz şarkısıyla, biraz basın eleştirisinin içinde yoğun barındıran Cambaz şarkısıyla veda etmek istiyorum. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz.
sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.